Rabbin sözünü paylaşacağım için çok mutluyum. Biraz da heyecanlıyım ama çok mutluyum. Ve Rabbin sözünü çalışmaya çok severim. Ve bugün benzersiz benzetmeler serimize devam ediyoruz. Bugünkü konumuz deliceler benzetmesi olacak. Çok bilinen bir benzetme değil ama çok da ilginç. Ve biliyoruz İsa Mesih bazen derin bir konuyu anlatmak için veya belli bir duruma farklı bir yorum getirmek için hikayeler ve örnekler verirdi. İşte bu durum şöyle gibi derdi. Ve bu benzetmeler normalde aydınlatıcı bir bakış açısı veya farklı, çoğu zaman şaşırtıcı bir yorum getirdi. Ve şimdi bir tane daha ele alacağız ve İsa'nın neyi anlatmak istediğini birlikte göreceğiz. O zaman Matta'nın 13. bölümünden okuyacağım. Bir bakalım. İlk önce okuyacağım, sonra derin derin çalışacağız birlikte. İsa onlara, yani bir kalabalığa, başka bir benzetme anlattı. Göklerin egemenliği tarlasına iyi tohum eken adama benzer dedi. Herkes uyurken adamın düşmanı geldi, buğdayın arasına delice ekip gitti. Ekin gelişip başak salınca deliceler de göründü. Mal sahibinin köleleri gelip ona şöyle dediler. Efendimiz, sen tarlana iyi tohum ekmedin mi? Bu deliceler nereden çıktı? Mal sahibi bunu bir düşman yapmıştır dedi. Gidip delicileri toplamamızı ister misin diye sordu köleler. Hayır dedi adam. Deliceleri toplarken belki buğdaya da sökersiniz. Bırakın, biçim vaktine dek birlikte büyüsünler. Biçim vakti orakçılara önce deliceleri toplayın diyeceğim. Yakmak için demet yapın. Buğdaya ise toplayıp ambarıma koyun. İşte hikayemiz bu. Şimdi, abimin iki hafta önce söylediği gibi, bir benzetmeyi okurken hangi konu üzerinde olduğunu bilmemiz çok önemli. Yoksa hiç alakası olmayan bir yoruma varmamızın ihtimali çok yüksek. Burada İsa işimizi kolaylaştırıyor. Nasıl başlıyor? İsa onlara başka bir benzetme anlattı. Göklerin egemenliği tarlasına iyi tohum eken adama benzer dedi. O zaman söz konusu göklerin egemenliği. Peki göklerin egemenliği ne demek? Nedir? İsa'nın zamanında Yahudiler arasında bir gelenek vardı. Tanrı'nın ismine çok saygı duydukları için, onun ismini kullanmamak için Tanrı'nın egemenliği yerine göklerin egemenliği derlerdi. O zaman çevredeki herkes göklerin egemenliği dendiğinde Tanrı'nın egemenliği anlama geliyor anlardı. Bunu kaydeden Matta da tabii ki anladı. O zaman Tanrı'nın egemenliği ile ilgili. Peki Tanrı'nın egemenliği nedir? Çok basit bir şekilde, affedersiniz, şöyle söyleyeceğim. Zaten hepimizin bildiği bir şey ama belki yardımcı olur. İmparatorlukta bir imparator var ve imparator ne diyorsa o geçer. Değil mi? Krallıkta bir kral var. Kral ne buyuruyorsa, emrediyorsa onun istekleri o krallıkta yasa olur ve yürürlüğe geçer. Egemenlik de aynı şey. Egemen olan biri veya bir hükümet sistemi var ve o ne diyorsa egemenlikte o istekler yerine geliyor. Bildiğimiz şeyler bunlar. Tanrı'nın egemenliği o zaman tabii ki Tanrı'nın yasasının, Tanrı'nın istediklerinin yürürlüğe geçtiği alandır. Ve bir egemenliğin nasıl olduğunu öğrenmek istersek egemen olana bakmamız gerekiyor. Onu bilmemiz, tanımamız gerekiyor. O zaman Tanrı'nın egemenliği gelsin dediğimiz zaman Tanrı'nın adaleti gelsin diyoruz. Tanrı'nın sevgisi her yerde belli olsun diyoruz. Aynı zamanda Tanrı nasıl ezilmiş ve yüreği kırık olanlara merhamet duyuyorsa, çevremizde de aynı şekilde merhamet duyulsun diyoruz. Ve tabii ki çok daha da söyleyebiliriz bu konuda ama örnekler bunlar şimdilik. İsa'nın zamanında oradaki halk Tanrı'nın egemenliğin hemen gelmesini istediler. Fakat olayı tam anlamış değillerdi. Çözemediler. Şu açıdan bakıyorlardı. Roma İmparatorluğu'nun altında yaşamaktan bıkmışlardı. Ve bir an önce Tanrı'nın egemenliği gelsin ki biz bundan kurtulalım diyorlardı. Bir an önce gelsin istediler. Bazılar Tanrı'nın egemenliğinin askeri güç ile hemen gelmesini bile istediler. Aynı zamanda onlara göre, oradaki halka göre yapılacak ayrım çok net idi. Tabii ki biz iyi olanlarız, onlar kötüler. Hadi İsa Mesih, kalk gücünü göster, biz de hemen gidelim, ayrılalım diyorlardı. O fikri madem dile getirmişlerdi, İsa doğal olarak bunun üzerinde öğretiş vermek istedi, yorum vermek istedi. Siz Tanrı'nın egemenliği mi diyorsunuz? Nasıl geleceğini merak mı ediyorsunuz? Bir hikaye anlatayım. Göklerin egemenliği tarlasına iyi tohum eken adama benzer dedi. Çok iyi başlıyor. Çok sıradan herkesin anlayacağı bir olay. Ve dinleyen herkes koltuğuna kuruluyor. Güzel bir hikaye bekliyorlar. Herkes uyurken adamın düşmanı geldi. Buğdayın arasına delice ekip gitti. Delice nedir bu arada? Buğday bildiğimiz şey tabii ki çok verimli. Ekmek için, un, malzemeler için çok verimli ve çok değerli bir tahıl ürünü. Delice ise yine bir ot çeşidi ama hiç verimliliği yoktu. Hatta bazı yorumcu zehirli bile olduğunu söylerler. Sadece yakıt olarak kullanabiliyorsun onu. Yani alıp sobaya atıyorsun, kışlık işte evini böyle ısıtıyorsun tarzında. Ve buğdaya çok benziyor. Aslında araştırma yaparken şunu keşfettim. Roma İmparatorluğu'nda bu suça karşı gerçekten bir yasa ve ceza vardı. Yani sadece hayali bir durum değil, gerçekten düşmanlar bazen rakip olan çiftçinin tarlasına böyle ekerlerdi. Bir öç alma yöntemi. Ne kadar korkunç. Şimdi hikaye dinleyenler, ne? Şimdi ne olacak? Diyorlardı. Daha da kötüleşiyor ama. Ekin gelişip başak salınca deliceler de göründü. Bir hayal edelim, bir köydeyiz. Herkes çiftçi, herkesin tarlası var. Biri bir gün tarlasına giderken komşunun tarlasına bir bakıyor. Bir saniye. Bunlar delice mi yoksa? Onun tarlasında delice mi var? Komşu gördün mü? Bak komşumuzun tarlası er oldu. Bir bakar mısın? Ekine bir şekilde bakamamış. Bir gördünüz mü? Köydeki rivayetleri, konuşmaları hayal edebiliriz. Rezalet. Ve aslında büyük ihtimalle düşmanın asıl amacı tarla sahibinin rezil olmasıdır. Deliceler tarlada görününce köydekilerin alay konusu olurdu. Sahibinin köleleri de beklemedikleri bir duruma düştüler. Şaşırdılar. Yüzleri kızardı. Koşa koşa mal sahibine ulaştılar. Ve şöyle dediler. Efendimiz, sen tarlana iyi tohum ekmedin mi? Bu deliceler nereden çıktı? Delicelerin tohumları yana bırakalım. Şu an onların akıllarına şüphe ve kuşku tohumları düşüverdi. Sözleri ima ile dolu. Efendimiz, bilmediğimiz şey mi var? Bizden ne saklıyorsun yoksa? Hani yine sen etmiştin? Mal sahibi bunu bir düşman yapmıştır dedi. Köleler, düşman mı? O zaman bu rezaleti bir an önce halletmemiz lazım. Herkes bize gülüyor. Bir şey yapmamız lazım. Telaş, telaş. Rezil olduk biz. Panik, panik, telaş, telaş, panik, panik. Deliceleri hemen sökelim mi? Diye sordu köleler. Acele işe şeytan karışır. Bazen boş bir laf değil. Ama burada söz konusu tam tersi oluyor. Düşman karıştırır, köleler telaşlanır diyeceğim. Ve şu anda düşmanın gülüşünü daha çok duyuyoruz sanki. Çünkü boş telaş içinde tutsak kalmaları, uğraşıp durmaları, acele işlere girmeleri, yani zaten istediği buydu düşmanın. Tarla sahibinin sakinliği ve ağırbaşlılığı ama hayran verici. Hayır, dedi adam. Delicileri toplarken belki buğdaya da sökersiniz. Bırakın, biçim vaktine dek birlikte büyüsünler. Bekleyin, sabredin. Hikmetimi göreceksiniz. Bana güvenmiyor musunuz? Fark ettiniz mi? Tarla sahibinin köleler gelmeden önce zaten olup bitenlerden haberi vardı. Kimin suçu olduğunu biliyordu ve bununla uğraşacak için bir planı vardı. Biçim vakti orakçılara önce delicileri toplayın diyeceğim. Yakmak için demet yapın. Buğdaya ise toplayıp ambarıma koyun. Düşman, mal sahibinin rezil olmasını, aceleyle ve telaşla tepki vermesini beklerken, tarla sahibi şaşırmaz, telaşlanmaz, düşmanın seviyesine inip onun yöntemleriyle ölç almaz ve erkenden hasat zamanı ilan edip düşmanın tuzağına da düşmez. Buğdayını da mahvetmez. Bekler. Sonu bilir çünkü. Düşman karıştırmış olabilir. Ben yine hükmediyorum. Onu bilirim. Kim olduğumu unutmayın. Hatta mal sahibi burada gerçekten dahice bir hamle yapmış oluyor. Çünkü beklemekle hem bütün hasatı elde etmiş oluyor. Yanlışlıkla bazı buğday taneleri sökmüş, tehlikelisi de atlatmış oluyor. Ama aynı zamanda düşmanın diktiği delicileri toplayarak bütün kış düşmanın cebinden evini ısıtacaktı. Düşman kötülük düşündü ama mal sahibi o kötülüğü iyiye çevirdi. Son gülen düşman değil. Şimdi ilginç bir benzetme. Ama Tanrı'nın egemenliği ile ilgili neyi anlatıyor? Zaten bazı şey hemen çıktı. Ama yine de birkaç nokta vermek istiyorum. Ne anlama gelir gerçekten? Ve İsa'nın öğrencileri her zaman çok seviyoruz. Çünkü onlar da anlayamıyorlar. Ve İsa'ya şöyle geliyorlar. Bundan sonra İsa halktan ayrılıp eve gitti. Öğrencileri yanına gelip, tarladaki derecelerle ilgili benzetmeyi bize açıkla dediler. İyi ki varlar öğrenciler. İsa, iyi tohumu eken insanoğludur diye karşılık verdi. Ve insanoğlu başka yerden öğreniyoruz. Kendisi için kullandığı bir ünvan İsa. İnsanoğlu İsa oluyor. Tarla ise dünyadır. İyi tohum göksel egemenliğin, yani Tanrı'nın egemenliğin oğulları, kızları, çocuklarıdır. Deliciler de kötü olanın oğullarıdır. Delicileri eken düşman iblistir. Biçim vakti, çağın sonu, orakçılar ise meleklerdir. Deliciler nasıl toplanıp yakılırsa, çağın sonunda da böyle olacaktır. İnsanoğlu meleklerini gönderecek, onlar da insanları günaha düşüren her şey, kötülük yapan herkesi onun egemenliğinden toplayıp kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Doğru kişiler o zaman babalarının egemenliğinde güneş gibi parlayacaklar. Kulağı olan işitsin. Basit bir hikaye, dem derin bir derse geçti. Wow. Ve bu hikayeyi dinleyenler, öğrenciler gerçekten şaşıracaktı şimdi. Çünkü birinci olarak zamanla ilgili zaman kavrayışları yanlıştı. Tanrı'nın egemenliği hemen şimdi şak diye gelmeyecek. İsa onlara bunu anlatmak istedi. Benim egemenliğim yavaş yavaş geliyor. Tarlada büyüyen buğday gibi geliyor. Zaman alıyor. Ama yavaş olması gelmiyor anlama gelmez. Sadece yavaşça büyüyor. Halk da hemen ya hep ya hiç zihniyeti vardı. Ve halk aslında şimdi ve burada olandan başka bir şeyle ilgilenmiyordu. Oysa Tanrı'nın egemenliğine ait olanlar dünyadaki ömrünün ötesini de düşünüyor. Farklı bir bakış açımız var. Ve İsa'nın söylediği buydu. Egemenliğim gelecek ama damlaya damlaya, zamanla. Hatta aynı gün farklı bir benzetmeyle anlattığı iki cümlelik. Göklerin egemenliği bir adamın tarlasına ektiği hardal tanesine benzer dedi. Hardal, tohumların en küçüğü olduğu halde gelişince bahçe bitkilerinin boyunu aşar ağaç olur. Böylece kuşlar gelip dallarında barınır. Ve bu iki benzetmenin özünde sabır ve umut var. Sabretmek lazım, umut etmek lazım, güvenmek lazım. Çünkü Rab İsa zamanın da efendisidir. Hikayede fark ettiniz mi? Buğday Tanrı'nın çocukları. Yani buğday bizi temsil eder. Onun istediği meyveler hayatımızda oluştukça egemenliği daha çok geliyor. O zaman egemenliğin aracıları biziz. Yani egemenliğin çocukları olarak tarlada olgunlaşmaya, egemenliğe ait başaklar olarak büyümeye bakalım. Sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenitim. Tam başak kadar bir meyve. Sabır konusu ama gerçekten çok cazip değil. Yani çoğumuz için sabırsızlık en büyük sıkıntımızdır. Üzülüyoruz, neden daha hızlı olmuyor? Sabretmek zor. Ve bilmiyorum sizin evinizde, çocukluğunuzda böyle bir şey var mıydı? Ama benim evimde babamın yaptığı bir dolap vardı, bir gardırop vardı. Ve benim ve kız kardeşimin doğum günlerinde bizi o dolaba götürürlerdi. Ve boyumuzu işaret edecek bir iz, bir çizgi koyarlardı tahrikle beraber. O zaman her sene ne kadar büyüdüğümüzü fark etmiş olurduk. Ve çoğu zaman giderken yok herhalde büyümedim derdim. Yani büyümüş olduğumu hissediyorum derdim. Sonra bir çizgiye bakıyorsun. Ay gerçekten büyümüşüm ya geçen seneye göre. Sonra da anneme ve babama bakardım. Ay gerçekten ama niye de küçüğüm ben ya. Öyle oluyordu. Ve ruhsal hayatımda aynı şey geçerli aslında. Ben normalde çok büyüdüğümü hissetmiyorum. Yine de dünkü kendimle kıyasladığımda, evet belki de biraz büyümüş olabilirim. Yine de istediğim kadar bir büyüklüğüyle kıyasladığımda, ay neden istediğim kadar iman yok, neden istediğim kadar cesaret yok, neden istediğim şekilde şifa gücü veremiyorum gibisinden. Aslında bu sabır sözü zor da olsa aynı zamanda teselli eden bir söz oluyor. Yani ruhun meyvesi başak gibi zamanla oluşacak. Hemen olmasa merak etmeyelim. Tanrı işini tamamlamaya bilen Rab'dir. Şimdi büyüme, gelişme zamanı. Sabredelim, dümdüz buğday gibi büyümeye devam edelim. Zamanla ilgili bir sıkıntı vardı. İsa ona hitap etmek istedi. Aynı zamanda halkın yaşam hayatıyla ilgili, hayallarıyla ilgili bir yanlış, bir sıkıntı vardı. Nasıl? Şöyle. Halktaki bazıları, biz kutsalız, onlar pis düşüncesiyle davranmaya başladı. Şimdi kutsallar, biz bir arada toplanalım. Pis olan diğer herkes, affedersiniz, başka yere, başka bir yere atılsın diye düşünüyorlardı. Kibir. Yani şimdi bizi ambara toplayın. Şimdi derecelere atacaksın Rab. Hatta ben de isim verebilirim. Hangisi derece, hangisi buğday diye. Çağın sonu, hasatın efendisi İsa melekleriyle gelecek ve gerçekten bu ayrımı yapacak. Ama işimiz şimdi ayrılmak değil, başkalarını yargılamak da kesinlikle değil. Parantez içinde söyleyeyim. Biz şu an kötülük ile iç içeyiz. Yani bu tarla resmi gerçekten dünyamızı çok iyi şekilde tasvir ediyor. İç içe. Ama aynı zamanda ayrı, çünkü özümüz farklı oluyor. Demek ki Tanrı'nın egemenliği çağın sonuna kadar düşmanın egemenliğin yanında büyüyüp gelişecektir. Tanrı merhametin de böyle uygun gördü. O zaman kötülükle karşılaştığımız zaman şaşırmayalım. Durum böyle. Ama halk kötülük görünce haydi kalkalım gidelim diyordu. Ki bazen tanıdık bir şey aslında, tanıdık bir his. Ama Tanrı dünyada kalmaları, onun egemenliğine göre uygun meyve vermelerini istedi. Aslında halk kalkıp gitmek isterken İsa'nın tam tersine göre bir benzetme daha vardı. Şöyle, göklerin egemenliği bir kadının üç ölçek una karıştırdığı mayaya benzer. Sonunda bütün hamur kabarır. Yani halk iyi kötüyü ayrılmak isterken, ayırmak isterken Tanrı onları dünyada olup egemenliğini göstermelerini istedi. Dünyanın ışığı sizsiniz dedi başka yerde. Hatta sizi adımı duyurmaya gönderiyorum dedi başka yerde. Onun işi, bizim işimiz henüz bitmedi. Ama o zamandaki halk ışık, maya, buğday olma görevlerinden erkenden vazgeçmek istediler. Ve İsa bir hikaye anlattı. O zaman zamanla ilgili, konumumuzla ilgili bir iki şey söyledi. Ama aynı zamanda bir soru işareti aklımıza bırakmak istedi İsa Mesih. Tanrı'nın iyi kölelerini, iyi hizmetçilerini nasıl olabiliriz? İsa'nın öğrencileri, Tanrı'ya hizmet edenler nasıl olmalı? İsa Mesih köleler hakkında nasıl bir yorum verdi? Fark ettiniz mi? Onlara hiç yorum vermedi. bir açısından belki söylemesine zaten gerek yoktu. Kölelerin verdiği telaşlı, şüphe dolu, aceleci tepki tabii ki çok iyi değildi. Belki öğrencileri utandırmak da istemedi. Ama iyi hizmetçi, Tanrı'ya iyi şekilde hizmet eden nasıl farklı davranırdı? İyi hizmetçi, düşmanın yaptıklarına, söylediklerine değil, Tanrı'ya bakar. Kötülük gelecek. Zor durumlardan geçeceğiz. Ama unutmayalım, düşman bizim boş telaş içinde tutsak kalmamızı, uğraşıp durmamızı, aceleci işlere girmemizi ve Tanrı hakkında şüphe duymamızı ister. Böyle zamanlarda Tanrı'ya umut bağlayalım. Onun gerçek sözlerine yüreğimizi açalım. Esenlik kaynağı O'dur. Her şeyi bilen ve hükmeden O'dur. Düşmana değil, Tanrı'ya bakmaya öğrenelim. Belki bu hafta içinde düşünebiliriz bunu. Acaba ben nasıl yapıyorum bunu? Tanrı'ya umut bağlamak benim için ne anlama geliyor? Nasıl büyüyebilirim bu konuda? Ben bunu düşünüyorum bu arada. Aynı zamanda iyi hizmetçi, başka herkes gülerse, dalga geçerse, anlamazsa bile Tanrı'ya güvenmeye devam eder. Benim bir Rabbim var der. Hikayedeki köleler sanki bir noktada sahip kim, köleler kim diye karıştırmaya başlamışlardı. Hatta sanki kendi itibarlarını korumak için mal sahibine öğüt vermeye başladılar. Yani delileri şimdi söksek daha iyi olmaz mı? Hani herkes şimdi onurunu görse daha iyi olmaz mı? Biz de biraz yardım edelim sana bu konuda. Ve bu noktada köleleri çok iyi anlarım. Ve çok fazla şununla ilgili paylaşmıyorum. Ama bildiğiniz gibi bizim çocuğumuz yok. Ve uzun bir yolculuk. Tabii ki her şeyi şimdi anlatmayacağım. Ama tam hikayedeki köleler gibi beklemediğim bir durumla karşılaştım hikayede, bu yolculukta. Çocuğum olacaktı, olmuyor. Şaşırdım. Birinci sene, olacak zaten diye geçti. İkinci sene, itiraf ediyorum, telaşlanmaya başladım. Panik, telaş, ne yapacağım, bunu çözmem lazım. Tanıdık geliyor mu bu? Üçüncü sene, Tanrı'ya öğüt vermeye başladım. Tanrı, bak, ben senin büyüklüğünü göstermek isterim. Ama ben bir önder olarak Tanrım büyük diyorsam ama çocuğum olmazsa hem ben rezil olurum hem de sana gülerler. O zaman bana bebek vermen lazım ki ismin büyük olsun. Delicileri hemen sökelim. Ben sana yardım edeyim. Ne yapacağını ben sana söyleyeyim. İyi hizmetçi şimdi herkesin önünde onur sahibi olmalı diye düşündüm. Sonra başka bir gerçeği bana yumuşak sesle anlattı Tanrı. Göklerin egemenliği, görkemini, yüceliğini, meleklerle çevrilmiş tahtını bırakan, pis, nankör, ne saygı, ne şükür gösteren, halkına fidye olarak hayatını çarmıta veren İsa gibidir. Düşman alay etti, dinlemedi. Halk alay etti, sövdüler, hakaret ettiler. Ama İsa nasıl tepki verdi? Harekete mi geçti? Bu kötülüğü hemen sökeceğim, göstereceğim. Hemen uğraşacağım mı dedi? Hayır. İyi ve güvenilir Rabbin kulu sabretti. Tanrı'ya baktı. Baba onları affet. Ne yaptıklarını bilmiyorlar dedi. kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıta ölüme katlandı ve Tanrı'nın tahtının sağında oturdu. Tanrı'ya o kadar çok güvendi ki bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe saydı. O zaman dördüncü senem tövbeyle geçti. Bebek gelirse gelmezse o senin mükemmel planına bağlı Rab. Sana güvenirim. Ama başkalarının dedikleri, düşündükleri önemli değil. Benim için önemli olan senin yücelmen Rab. Ve hikayenin sonunu zaten biliyoruz. Ben senin iyi hizmetçin, İsa gibi olmak istiyorum. Tanrı adını duyuranlar ister ama ismini ve onuru savunacak birine ihtiyacı yok. Bekleyelim, sabredelim, hikmetini göreceğiz. Ona güvenelim. Gerçekten bu benzetmeleri çalışırken Tanrı'nın düşüncesinin ne kadar farklı olduğunu tekrardan düşündüm ben. Biz hemen olsun deriz. O egemenliğim hardal tanesinin büyümesi gibi gelir diyor. Biz bu dünyadan kurtulalım deriz. Tanrı ise hayır. Kalmanızı isterim, meyve vermeniz, dünyada maya gibi olmanızı isterim. Benim işim henüz bitmiş değil, diyor. Biz de onur sahibi olalım. Şimdi gizli olan, bizim gördüğümüz gerçekler, Rabbin gücü hemen ortaya çıksın diyoruz. Ama Tanrı'nın yolları bazen beklediğimizden farklı. Biz de gözümüzü İsa'ya dikelim. Ve güneş gibi parlayacağımız, egemenliğinin tam anlamda geleceği güne dikelim ve sabırla bekleyelim. Evet. Bu kadar.